Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza, radyomuza.
Sağ olun.
Hocam yine hazırlamış olduğumuz ve dinleyicilerimizden gelen sorularla başlıyoruz. Nikah ve boşanma ile alakalı sorularımız var hocam. Aile hakikaten bizim kanayan yaramız ve gerek evliliklerde gerekse boşanmalarda da birçok dini anlamda yanlışlar yapılıyor. Şöyle bir sorumuz var. Öfkeliyken yapılan boşanma geçerli midir hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi boşanma dinimizin son derece ciddi aldığı bir konu. Bazı konularda mesela şaka, unutma, yanılma, hata mazur görülüyor. Ama boşanma konusunda öyle değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Buyuruyor ki, üç şey var ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Nedir onlar? Nikah, talak yani boşanma ve bir de raca veya itak. Yani veya derken şunu kastediyorum, bazı rivayette de raca diyor. Raca, hanımını boşayan kişinin, raca-i talak dediğimiz bir boşama şekli var. O şekilde boşanmışsa geriye dönebilmesi. İtak ise köle azadı. Ama ilk ikisi, yani nikah ve talak konusu açık. Yani şakasını da ciddi sayıyor. Ancak bir kimse bir hukuki tasarrufta bulunabilmesi için o tasarrufu ifade eden lafı bilinçli ve bazı alanlarda da niyetli kullanması lazım. Yani hukuku tasarruf deyince şunu anlıyoruz. Şimdi insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde bir sözleşme var, ona akit deriz. Akitlerde iki taraf vardır. Mesela bir evlenme akdinde bir evlenen erkek vardır, bir de evlenen kadın vardır. Bu bir sözleşmedir çünkü. Veya bir alım-satım akdinde bir satıcı vardır, bir de alıcı vardır. Bu bir sözleşmedir. Bunlara akit diyoruz. Bir de bir kimsenin ağzından çıkan bir söz hukuki bir sonuç doğuruyorsa, muhataba ihtiyaç duymaksızın yapılabilir. Mesela boşama böyledir. Vasiyet böyledir. Yani insan hanımını boşadığı zaman illa hanımının karşısında olması veya bunun boşanmasını hanımının kabul etmesi diye bir şey yok. Onu hanımının gıyabında da boşayabilir. Hanım ben seninle boşanmak istemiyorum demiş olsa da boşayabilir. Tek taraflı iradeye bağlıdır. Bu tiplere de hukuki tasarruf diyoruz biz. Şimdi bu hukuki tasarruf daha geneldir aslında. Yani hem tek taraflı iradeye dayananlara hem de akitlerin tümüne hukuki tasarruf denilebilir. Ama hepsine akit denmez. O işin bir başka yönü. Ha şimdi, madem ki bu boşama olayı bir hukuki tasarruftur. Yani insanın ağzından çıkan bir sözü sonuna bir hukuki sonuç doğacaktır ki bu hukuki sonuç da bu evliliğin sona ermesidir. O zaman kişinin, yani bu sözü kullanan kişinin, bu lafı eden kişinin bu sözü bilinçli söylemesi lazım. Ve rızaya dayalı, ihtiyari olarak söylemesi lazım. Yani onun için mesela mükrehin, yani ölüm tehdidi altında olan bir kimsenin karısını boşaması boşama mıdır, değil midir? Tartışılmış. Hanefiler boşama saymış ama diğer mezheplerin tamamı ikrah altında, yani silah tehdidi altındaki boşamayı boşama saymamış. Ve bugün şu andaki fetva da bu istikamette veriliyor. Ki 1917 senesinde veya 18 senesinde çıkan hukuki aile kararnamesi var. Osmanlı hukuki aile kararnamesi. Orada bu geçersiz sayılır. Niye? Çünkü ikrah altındaki yapılan bir söz, ağızdan çıkan bir laf iradi değil. Yani insan kendi onu isteyerek söylemiyor. Niye söylüyor? Canını kurtarmak için söylüyor. Dolayısıyla onun amacı, maksadı hanımını boşamak değil. Cumhur böyle bakmış olaya. Ha şimdi buna benzer iki hal daha var. Bir sarhoşun boşaması konusu var. Bir de öfke halindeki boşuma var. Şimdi burada biz şuna bakıyoruz. Sarhoş olan kişi veya öfkeli olan kişi hanımını boşarken ne yaptığının farkında mı değil mi? Yani bunu bilinçli mi olarak yapıyor yoksa bilinçsiz mi yapıyor? Buna bakıyorum. Eğer öfkeli de olsa, sarhoş da olsa, bilinçli yapıyorsa, yani ne dediğini biliyor ve o söylediği şeyin ne sonucu doğuracağını biliyor ve bu lafı kullanıyor. O boşamadır. Ama öyle değil, kendinden geçmiş. Kaybetmiş kendisini, ne dediğini farkında değil. Bu durumda ağzından bir laf çıkmış. Boşama lafı. Yani bu ister öfkeyle olsun, ister sarhoş. Bunu boşama saymıyoruz artık. Buna talakul gadban denilir. Peki kişi bu lafı ederken bilinçli miydi, değil miydi? Yani hanımını boşarken bilinçli miydi, değil miydi? Bunu nasıl ayıracağız? O öfke hali geçtikten sonra veya sarhoş ayıldıktan sonra ne söylediğini hatırlayabiliyorsa o zaman bunu söylediği zaman bilinçliymiş bu deriz. Ve bu boşama boşamadır. Ama ne söylediğini farkında değil. Hayır efendim ben öyle bir şey bilmiyorum. Hatırlamıyorum diyorsa o zaman o boşama sayılmaz. Yani şimdi burada evet boşama çok ciddiye alınmış. Şakası ciddisi yok bu işin. Aynı hükümde. Fakat sonuçta da bir aile dağılıyor. Bir yuva yıkılıyor. Dolayısıyla bu yuva yıkılma konusunda mezhepler içerisinde müsamahakar olanlar varsa tabii onu dikkate almak daha faydalı oluyor. Bir ikincisi de genel ilkedir. Yani insanın şeyi var ya, ehliyeti. İnsanın iki türlü ehliyet var. Bir vücub ehliyeti, bir de eda ehliyeti. Yani eda ehliyeti demek ağzından çıkan laflara dikkate alınıp alınmaması. Ağzından çıkan lafların hukuki bir sonuç doğurup doğurmaması meselesi. Ki eda ehliyetinin kaynağı akıldır. Aklı olmayanın eda ehliyeti yoktur. Yani aklı olmayanın söylediği lafa itibar edilmez. Onun için delinin sözüne itibar edilmez. Baygının ağzından çıkan söze itibar edilmez. 7 yaşından küçük çocuğun ağzından çıkan çocuğa itibar edilmez. Bunlar aklı yok kabul edilir. Ama 7 yaşından ergenlik çağına kadar olan dönemde o çocuk yarım akıllı kabul edilir. Ve onun ağzından çıkanlar velisinin icazetine bağlı olarak, oğluna bağlı olarak geçerli kabul edilir. Şimdi adam öfkelenmiş, ne dediğinin farkında değil, akıl yok başta. Bunun dediğine biz böyle dedi, ağzından çıktı efendim, ne yapalım, öfkelenmeseydi deyip o aileyi bozmayız. Yani burada önemli olan o sözü söylediği zaman aklı başında mıydı, değil miydi? Bilinçli mi söyledi, bilinçsiz mi söyledi? Bunun yolu da ayrıldıktan sonra, öfke geçtikten sonra ne dediğinin hatırlayıp hatırlamamasıdır.
Konuyla alakalı bir soru daha var hocam. Şimdi nikahta şahitler var. Nikah akdinin gerçekleşmesi için. Peki boşanma esnasında az önceki ifade ettiğiniz işte bilinçli mi değil miydi? Belki bu konuyla da bağlantılı. Şahit bulundurmak gerekir mi peki boşanma esnasında?
Şimdi bilinçli mi bilinçsiz mi konusunda tabii bu boşanma sadece hukuk ile ilgili bir konu değil, aynı zamanda dinle ilgilidir. Dolayısıyla o konuda kocanın dediğine itibar ederiz. Hukuki açıdan. Ama koca yalan söylüyorsa o zaman onun cezasını çekecektir. Bir daha onu bir tespit edelim. Ha şimdi bu boşanma esnasında şahit tutmak gerekir mi, gerekmez mi? Bu tartışmalı biraz. Ama cumhura göre böyle bir şart yok. Şimdi bu tartışma nereden kaynaklanıyor? Bu Talak suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu boşamadan bahsediliyor. Ve orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben meal olarak söyleyeyim. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut da onlardan güzelce ayrılın. Yani bu iddet dediğimiz iddet bitimi. Yani iddet bittiği zaman onlardan ya güzelce ayrılın veyahut da onu güzelce tutun. İçinizden de iki adil şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapsınlar. Devam ediyor ayet-i kerime ama konuyla ilgili kısmı bu. Yani diyor ki burada bu ayet-i kerimede siz eşlerinizi boşadığınızda şey geldiği zaman, iddetleri bittiği zaman tabii bu boşama üçe varmamış olan boşama. Bir veya iki. iddeti bitti, bitme sonuna geldi. O durumda ya iyilikle tutun onları, yani evliliğinizi sürdürün. Ki buna racat deniyoruz. Dönün koca eşinize. Yok istemiyorsanız da iyilikle ayrılın. Ve iki tane de şahit tutun. Şimdi burada bu iki şahit tutma, boşama ile mi ilgili? Yoksa boşayan kocanın iddetin bitimine yakın karısına geri dönmesiyle mi ilgili? Bu ulema arasında tartışma konusu olmuş. Ama çoğunluk bunun dönme, yani boşama ile ilgili değil, dönme ile, racatla ilgili olduğu. Yani şöyle anlamış çoğunluk, büyük ekseriyet ama. Bir adam karısını boşadığında, eğer boşama sayısı 3'e varmamışsa ve raci tarak dediğimiz, geri dönme imkanı veren talakla boşamış ise, iddeti bitmeden önce bu adam ya geri dönsün karısına, evliliğini sürdürsün iyilikle veyahut da serbest bıraksın, kadın gitsin başkasıyla evlensin. Ve bu esnada da iki şahit tutsun. İşte bu iki şahit tutsun emri iki şeye burada dikkatimizi çekiyor. Bir, bu vücut mu ifade ediyor, nedip mi ifade ediyor? Yani iki şahit tutma burada farz mı? Yoksa mendup mu? Ki bunun başka örnekleri de var. Mesela vadeli alışverişlerde, borçlanmalarda iki şahit tutun emri var ayet-i kerimede. Ama buna hiç kimse farz demiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bazı emirler nedip ifade ederler. Yani mendupluk ifade ederler. Yani farziyet ifade etmezler. Bunu da o şekilde anlıyorlar. Ama neyle ilgili olarak Hanefiler? Geri dönmekle ilgilidir bu. Ayet-i Kerime'deki iki şahit tutun hükmü. Ama bazı mezhepler, mesela Şafiler'de hem nikah, şey, talak esnasında hem de racat esnasında iki şahit tutun. Ama bu menduptur. Yani iyi olur yaparsanız. Ama mecbursunuz değil. O anlamda alınır.
Hocam yine sağlıkla alakalı bir sorumuz var. Saç ektirmek veya peruk kullanmak caiz midir?
Efendim şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Orada belirli kişilerin Allah'ın efendim rahmetinden uzak, ki bu yumuşak bir ifade benim bu kullandığım, olduğunu ifade ediyor. Olsun diye ifade ediyor. Allah'ın rahmetinden uzak kalsın. Kimdir bunlar? Saç ekleyen, saç ekleten. Dövme yapan, dövme yaptıran. Dişlerini törpüleyen, dişleri törpüleyen, dişlerini törpületen. Kaş aldıran, kaş alan. Bunlar sayılıyor hadiste. Buna istinaden İslam alimleri saç eklemeyi, el vasıla vel müstavsıla, hadiste böyle geçiyor, vasıla ekleyen. Saç eklemeyi, ekleyeni ve saç ekletmeyi, yani hem bu işi yapmayı hem de bu işi yaptırmayı caiz görmediğini ifade ediyor. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Bir insan organının başka bir insana nakli, mazeretsiz olarak. Ki peruk dediğimiz o oluyor. Dolayısıyla dinimiz bunu tasvip etmiyor. Yani peruk takmayı veya saç ekletmeyi tasvip etmiyor. Ancak şöyle bir de durum var. Hastalık halinde, yani fıtratın tamamen bozulduğu ve kişiyi psikolojisini bozan bir hal aldığı zaman, onlara bazı yasak olan, normal şartlarda yasak olan bazı uygulamalara cevaz veriliyor. Mesela demin bahsettim, kaş alan kaş aldıran dedim, değil mi? Ama öyle bir kaş var ki bir kadında, toplum içine çıkamıyor. Böyle psikolojisi bozuk, o biraz aldırabilir diyoruz. Bu saç meselesinde de eğer toplum içinde çok rahatsızlık veriyorsa kişiye, tamamen kel diyelim veya başı rahatsız filan, o zarureten belki cevaz verilen yönü var. Ama daha iyi görünsün benim saçım, daha güzel görüneyim, daha gür görünsün. Bu maksatlarla yapılırsa bu caiz olmaz. Ama saç ekmeye gelince, ki saç ekme deyince şu oluyor. Bir kimsenin saçı diyelim başının belli yerlerde saçları dökülmüş. Sağlam yerlerden saçlar alınıyor. Yine onu kesin kendi o saçı dökük olan yerlerine ekiyor. Bu caiz görülüyor. Niye? Burada başkasının organını, başkasının bir parçasını kullanma yok. Kendi saçından, kendi kafasının başka bir yerine nakil yapılıyor. Buna cevaz veriliyor.
Evet. Hocam dişle alakalı az önce hadisi şerifte dediniz ya, dişin törpülenmesi, işte dişe müdahale edilmesiyle ilgili Peygamber Efendimizin hadisi şerifinden bahsettiniz. Bir sorumuz da yine hocam onunla alakalı. Diş doldurtmak, kaplatmak veya tel taktırmak abdest veya gusle engel olur mu? Yani bundan dolayı mı Peygamber Efendimiz bu hadiste buna vurgu yapmıştır? Ve bu sorunun cevabını da sizden alırsak seviniriz hocam.
Şimdi efendim bu diş doldurma dediğimiz zaman, diş kaplatma dediğimiz zaman, tel bağlama dediğimiz zaman buradan ne anlıyoruz? Diş tedavisini anlıyoruz. Ha, eğer tedavi için değil de süslenmek için bu işler yapılıyorsa durum değişiktir. Şimdi bu bahsettiğimiz, önceki soruda bahsettiğimiz o saç ekletme, diş törpületme ile bu işin ilgisi yok. Yani bu diş doldurgusu, diş kaplamanın ilgisi yok. Şimdi burada bazı kesimler usulü diş kaplama veya diş doldurma durumunda Hanefi mezhebine göre guslün caiz olmayacağını, çünkü ağza su almanın Hanefi mezhebinde gusulde farz olduğunu, ancak Şafii mezhebine göre bu işin yapılabileceğini, çünkü Şafii mezhebinde gusulde ağza su almanın sünnet olduğunu söylerler. Ve bazı kitaplara da bu geçmiş. Yani şunu söyleyelim. Hanefi mezhebine göre gusül esnasında ağza buruna su vermek farzdır. Ama Şafii mezhebinde sünnettir. Gusulde. Ama abdest de Hanefi mezhebine göre de sünnettir. Yani şimdi bu hüküm bu. Peki ben diş kaplattığım zaman veya diş doldurttuğum zaman ağzımın içine suyun girmesine engel olmuş oluyor mu? Bu bir tedavidir dedi. Tedavidir. Ve bazı durumlarda zaruret halinde vücuda suyun değmemesi gusle veya abdeste engel teşkil etmiyor. Mesela boyacıların eline bulaşan boya, boyacının eline bulaşan boya altına suyu geçirmiyorsa bile bu abdeste mani değildir. Veya çiftçilerin tırnaklarının ucuna biriken kir altına suyu geçirmese bile abdeste gusle mani değildir. Niye? Çünkü burada bir zorunluluk var. Bak dinimiz ne yapıyor? Bazı zorunluluk hallerinde normal şartlarda caiz olmayan şeylere caiz görür. Şimdi kişi niye durup dururken dişini doldursun ki? Niye durup dururken dişini kaplatsın, tel bağlatsın ki? Demek ki öyle bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bu bir zorunluluk halidir ve bu bir tedavidir. Bizim klasik İslam alimleri, mezhep imamlarımız bu konulara temas etmemişler. Yani dolgu yapılırsa bu gusülde mani midir, değil midir? Veya kaplama yapılırsa mani midir, değil midir? Buna temas etmemişler. Niye? Çünkü o zamanlarda böyle bir uygulama yok. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Ashab döneminde de yok. Fakat Hanefiler arasında şu tartışma var. Bir kimsenin dişi yerinden çıksa, o dişi yerine altın telle bağlayabilir mi, bağlayamaz mı? Yani diş yerinden çıkmış, o dişi yerine bağlayacak. Onu altın telle bağlayabilir mi, bağlayamaz mı? Bunu tartışmışlar. Bazıları hayır, altın telle bağlayamaz. Çünkü altını erkekler için tabi bu. Çünkü altını erkeğin kullanması caiz değildir. Onun yerine gümüş telle bağlasın. Bu mümkün. Gümüş telle bağlamak mümkünken altına gidemez demiş. Ama hiçbirisi yerinden kopan bir dişi yerine tekrar bağlamak caiz mi değil mi, gusle engel mi değil mi bunu tartışmamış. Niye? Demek ki bunu tartışmış, şeyi görmemiş, engel görmemiş. Ha, şunu deminki dediğim gibi bu yerinden çıkan dişi tekrar yerine bağlamak, altın telle bağlamak caiz mi değil mi tartışmış, caiz diyenler arfece olayını esas almışlar. Yani arfece diye bir sahabi savaşta burnu kopuyor. Ve o burnu yerine protez bir gümüşten burun yaptırıp takıyor. Bağlıyor gümüşten. Fakat koku yapıyor. Peygamber Efendimiz bunu görünce buyuruyor ki, altından olsaydı kokmazdı. Bu olaya bakarak bazı Hanefi alimleri, bu yerinden çıkan dişi altınla bağlamak caizdir. Çünkü Peygamber Efendimiz altından olsaydı yapabilirdi demiş. Ama öbürleri gümüş altının işini yapar, dolayısıyla altına gerek kalmaz demişler. Şimdi bu tartışma var. Ya şimdi düşün ki bakın yerinden çıkan bir dişi yerine bağladık. Neyle? Telle bağladık. Bu dişin orada durması için ve o diş olduğu halde insanın rahat bir şey yiyebilmemiz için iyice sıkıştırması lazım o teli. Ki bugünkü telle bağlamada da bu var. Bakın bu telle bağladığı zaman sıkıştırılır, altına su geçer. Altına su geçmez. Dolayısıyla bu kusura mani falan bunlar tartışılmamıştır. Tartışma sadece altınla bağlanabilir mi, bağlanamaz mı? Üzerine cereyan. Şimdi bütün bunlara bakarak bugün biz diyoruz ki, yani biz deyince sen ben değil, yani İslam ulemasının kair ekseriyeti diyor ki efendim usta mani değildir. Yani diş kapatma veya diş doldurma veya diş bağlama usta mani değildir. Çünkü bunlar bir tedavidir. Ve nasıl ki boyacının eline bulaşan boya altını ıslatmadığı halde o usta mani değilse veya çiftçinin tırnağının arasındaki o toprak, çamur usta mani değilse aynı şekilde bu diş kaplanan diş veya dolgu yapılan diş de usta mani değildir.
Hocam tam da bununla alakalı bir soru var. Boyadan veya çiftçinin elindeki o kirden bahsettiniz ve onların işte gusle mani olmadığını ifade ettiniz ama işte bayanların sürdüğü oje, ruj gibi işte saçlara sürülen jöle gibi maddeler var. Bu maddelerin kullanılmasında durum nedir hocam?
Şimdi demek ki verdiğimiz örneklerde bir zorunluluk var. Yani ona ne diyor? Belva var. Ama bu oje, ruj ve benzeri şeylerde böyle bir zorunluluk yok. Yani bunları sürmek zorunda değilse kadınlar. Nitekim bugün Türkiye'deki kadınların %80'inin böyle bir şeyden haberi yok. Sürmüyor. Ve onlarda da bir nakisa yok. Ama öbürü kendisi tercihi sürüyor. O kendisi ilgilendirir. Ama biz işin şeyi olarak eğer o oje tırnak üzerinde tabaka bırakıyorsa o takdirde o gusle abdeste manidir. Veya ruj veya benzeri şeyler. Ama tabaka bırakmıyorsa diyelim ki kına mesela. Değil mi? Kına, avuca kına yakılıyor. Kına cilt üzerinde, deri üzerinde bir tabaka bırakmıyor. O mani değil. Yani burada iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, o deri veya işte bedenin dış yüzü üzerinde tabaka bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Bir ona bakıyoruz. İki, bundan kaçınmak mümkün mü, değil mi? Ona bakıyoruz. Tabaka bırakıyorsa ve kaçınmak mümkün ise gusle abdeste manidir. Tabaka bırakmıyorsa mani değildir. Kınada olduğu gibi. Tabaka bırakıyor ama zorunluluk varsa o zaman yine gusle mani değildir.
Değildir. Hocam geçen hafta bu ilaçların kullanılmasıyla alakalı bir soru sizlere aktarmıştık. Alkol içeren ilaçların kullanılmasının durumundan bahsettiniz. Yine bununla alakalı yine alkol içeren maddelerle temizlik yapılması caiz midir hocam?
Evet, şimdi bir defa içerisinde alkol olan bulunan bir maddenin adı ne olursa olsun içmek caiz değildir. Yani bu kolonya da olabilir, şarap da olabilir, rakı da olabilir. İçmek caiz değildir. Ve içerisinde alkol bulunan bazı maddeler dezenfekte aracı olarak veya temizlik aracı olarak kullanılabiliyorlar bugün zamanımızda. Hatta son günlerde bu biraz daha yaygın, bu koronaya karşılık efendim mesela kolonya kullanma. Veya işte bu bazı dezenfekte ilaçları var, onların içinde de alkol var yok bilmiyorum. Bunlar kullanılıyor veya temizlik amacı olarak. Şimdi bunlar caiz görülüyor. Yani içerisinde alkol bulunan maddeleri içmek caiz değil. Ama temizlik veya dezenfekte aracı olarak kullanmak caizdir diyoruz. Bu konuda tabii klasik kaynaklarda bunlar içki olarak imal ediliyor hep. Yani şarap, sarhoş edici maddeler, onlar içiliyor. Başka amaçla kullanılmıyor. Onun için onlar pek kitaplarda yer almamış ama elbiseye bulaşırsa mani mi değil mi falan tartışmaları olmuş. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'a göre bazıları manidir, bazıları değildir. Ama İmam Şafii'ye göre hepsi manidir. Yani genelde bu alkollü maddeler elbiseye bulaştığında. Yalnız Elmalı Hamdi Efendi ispirtoyu söz konusu ederek o ispirtonun pis olmadığını, ki ispirtonun içerisinde de hayli alkol var. Belki yani kolonyadan da fazla belki alkol var. Onun üzerine bulaştığı zaman kişinin namaza mani olmadığı istikametinde Hamdi Efendi'nin böyle bir beyanı var, kitabında açıklaması var hatırladığım kadarıyla. Yani bu içerisinde alkol bulunan maddeleri temizlik ve dezenfekte aracı olarak kullanmak caizdir.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyicilerimizden gelen birçok soruyu sizlere aktardık. Çok çok teşekkür ediyoruz cevaplarınızdan, değerlendirmelerinizden dolayı. Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla yayınlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim.